Fizyoterapiden Yaşama.
Herkese merhaba. Fizyoterapiden Yaşama programında radyo frekanslarınızın en keyifli anlarına hoş geldiniz. Ben Melek Çiftçi ve bugün yine harika bir konuyla dopdolu bir programla karşınızdayım. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından hazırlanan bu programda fizyoterapi dünyasının nabzını tutmaya, sağlığı ve hareketi bilimsel temellerle konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz birçok insanın yaşam kalitesini etkileyen, günlük aktiviteleri kısıtlayabilen önemli bir başlık. Romatizmal hastalıklarda egzersizin rolü. Romatizmal hastalıklar kronik olabilir, ağrılı olabilir ama unutmayalım ki doğru egzersizde hareket özgürlüğü geri kazanılabilir. İşte tam da bu noktada egzersizin fizyoterapötik gücünü ve tedavideki yerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz öğrenci fizyoterapist Rümeysa Eser, doktor öğretim üyesi Gülnur Öztürk danışmanlığında bizlerle olacak ve hem bilimsel bilgilerle hem de samimi bir anlatımıyla romatizmal hastalıklarda egzersizin önemini bizlere aktaracak. Hazırsanız hem bilgiyle hem de enerjiyle dolu bu keyifli programa başlayalım. Hoş geldin Rümeysa.
Hoş buldum Melek.
Nasılsın? Heyecanlı mısın?
Evet bir tık. Sen nasılsın? İyi misin?
Ben de iyiyim. Ben de seninle bilgilenmek için heyecanlıyım açıkçası.
O zaman süper.
Evet. Konumuz romatizmal hastalıklar ve açıkçası benim de bu konuda fazlasıyla merakım var. Bizde romatizmal hastalık nedir? Öncelikle bundan bahseder misin? Önce bir bu konuda romatizmal hastalık ne? Bir bunu tanıyalım.
Tabii ki. Bundan başlayalım. Romatizma kasları, kemikleri, eklemleri, tendonları ve bağları etkiler. Ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan bir hastalık grubudur bu yüzden. Sadece kas iskelet sistemi değil, iç organları da etkileyebilir. Yani romatizma sadece eklem ağrısı değil, vücudun birçok bölgesini etkileyebilen bir hastalıktır.
Ağrı, hareket gibi semptomlardan, belirtilerden bahsettin. Diğer belirtileri nelerdir bu hastalığın peki?
Bu hastalığın belirtileri aslında çok çeşitlidir, romatizmal hastalığın belirtileri. Genel olarak ağrı, şişlik, eklem sertliği, yorgunluk, cilt döküntüleri gibi semptomlar görülebilir. Fakat bu hastalığın türüne ve hastaya göre değişiklik gösterebiliyor tabii ki. Aynı hastalığa sahip iki kişide bile farklı belirtiler görülebiliyor.
Yani aslında genel olarak ağrı, şişlik çok fazla hastalıkta görünen semptomlar. Peki biz bu hastalık nasıl oluşuyor veya hani bu hastalıklar nelerdir? Bizi bu konuda biraz daha derin bilgi verebilir misin?
Aslında bu soru öncesinde bu hastalıklara değinmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Eklem problemlerinden şikayetçi kişiler genellikle eklemlerinde romatizma veya artrit olduğunu ifade ediyorlar. Aslında romatizma bir hastalık değil, bir hastalık grubunun genel adı. Hastalığın oluşuna, tipine, bulgularına göre de ayrım yapılarak çeşitleniyor açıkçası. Mesela temel olarak iki tip romatizma vardır diyebiliriz. Bunlar iltihaplı ve iltihaplı olmayan romatizma gibi. Çoğu romatizmal hastalık bağışıklık sisteminin bozulmasıyla ilişkili. Normalde bağışıklık sistemi vücudumuzda yabancı maddelere karşı savunma yapıyor. Ancak otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi kendi dokularına karşı antikorlar üretiyor. Otoantikorlar da iltihap ve doku hasarına yol açabiliyor. Romatizmal hastalıkların gelişimi bu yüzden biraz karmaşıktır diyebiliriz. Ve bu yüzden de bu alanda yüzlerce farklı hastalık vardır. Biraz önce bahsettiğimiz durum örnek olarak otoimmün romatizmal hastalıklar immün sistemin kendi dokularına karşı saldırıya geçmesi sonucu ortaya çıkar demiştik. Aslında kısaca bu şekilde. Çok çeşitli hastalıkları içeriyor. Mesela örnek vermem gerekirse başlıca nelerdir? İşte sistemik lupus, eritematozus, romatoid artrit özellikle, skleroderma, Sjögren sendromu, spondiloartritler, Behçet sendromu, ailesel Akdeniz ateşi dediğimiz FMF, ankylozan spondilit. Bunlara örnek olarak verilebiliyor aslında. Bu hastalıkların klinik tablosu hafif ve belirtileri olmayan formdan şiddetli formlara kadar değişebiliyor. Bazı hastalar birden fazla otoimmün hastalığı eş zamanlı yaşayabilir. Örneğin bir kişide romatoid artrit varsa başka romatizmal hastalık olmayacak değil. Romatoid artrit varsa sistemik lupus eritematoz da bir arada görülebilir. Otoimmün hastalıkların dışında bir de kas iskelet sistemiyle ilişkili romatizmal hastalıklar var. Romatizmal hastalıklar yalnızca bağışıklık sistemiyle ilgili olmayabilir. Aynı zamanda kas iskelet sistemini etkileyen hastalıklar da var. Bu hastalıklar genellikle eklem ve çevresindeki dokuların bozulması ile ilişkilidir diyebiliriz. Bunları örnek verecek olursam, işte osteoartrit, gut ve kristal ilişkili artropatiler, infeksiyoz artritler, fibromiyalji özellikle, diğer artritler ve periartiküler hastalıkları içerir. Bu hastalıklar genellikle eklemde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığına yol açar. Ancak genellikle bağışıklık sistemiyle doğrudan ilişkilendirilen hastalıklar değildir. Otoimmün hastalıklar demiyoruz bunlara.
Aslında karmaşık birden fazla etkeni ve birden fazla etkilediği şey olan bir hastalık anladığım kadarıyla.
Evet.
Peki bu hastalık başka neden olabilir veya neden kaynaklanabilir veya bu hastalıkları neler tetikler?
Romatizma aslında genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi bozuklukları, işte enfeksiyonlar, çevresel faktörler, hormonal değişiklikler ve yaşam tarzıyla ilişkili çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Tetikleyiciler olarak bunları söyleyebiliriz. Eğer aile geçmişinde romatizma olan birey varsa risk artar. Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması hastalıkların en önemli nedenlerinden biridir. Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, işte soğuk ve nemli hava gibi çevresel etkenler semptomları tetikleyebiliyor veya şiddetlendirebiliyor. Ayrıca aşırı eklem kullanımı, travmalar, işte obezite, özellikle hastalıkların oluşumunu zemin hazırlayabiliyorlar. Hastalıkların çoğu kas iskelet sistemini tek başına veya birkaç organ sistemiyle birlikte etkiliyor.
Peki en sık görülen romatizmal hastalıklar hangileri?
Osteoartrit diyebiliriz. Halk arasında da kireçlenme olarak bilinir. En yaygın eklem hastalığıdır. Eklem kıkırdağının bozulmasıyla ortaya çıkar. Diz, kalça, el parmak eklemlerinde görülür. Bunlar da ağrı, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu yapabilir. İltihaplı değil, kilo kontrolü ve düzenli egzersiz önemlidir. İltihaplı olan bir hastalık değil. Romatoid artrit dediğimiz iltihaplı romatizma genellikle her iki el ve bilek ekleminde başlar. Bu özellikle halk arasında en sık görülenidir. Sabah tutukluğu, şişlik ve şekil bozukluğu görülür. İç organları da etkileyebilir dediğimiz bir hastalık. Başka sık rastlanan mesela ankilozan spondilit bir diğer hastalığımız. Omurgada ağır ve tutuklukla kendini gösterir. Zamanla öne eğik duruşa neden olabilir. Göz, kalp ve akciğerleri de etkileyebilir. Diğer bir hastalık ve benim ailemde de olan ailesel Akdeniz ateşi hastalığı yani FMF. Bu hastalık özellikle karın, göğüs ve eklem ağrıları ile kendini gösteriyor. Kardeşimde de zaman zaman gerçekten ciddi ataklara sebep olabiliyor ya da hafif düzeyde de geçirebiliyor. En başta da demiştik zaten şiddetli form olabilir, hafif form olabilir, değişiyor. FMF'de bu söylediğim işte eklem ağrısı, göğüs, karın ağrısı vesaire bunlara ek olarak da ateş hastalık da kendini gösteriyor. Halsizlik, yorgunluk da kendini gösterebiliyor aynı zamanda. Kısa ya da uzun süren ataklar işte dönemden döneme, kişiden kişiye göre değişebiliyor. Genç yaşta başlayabiliyor. Genetik geçişli. Aynı ailede başka bireylerde de görülebiliyor. Mesela benim babaannemde var. Daha çok gençlik zamanlarından başlamış. Şimdi de kardeşimde görebiliyoruz aynı hastalığı. Ve son olarak da sık karşılaşılan sistemik lupus eritematozus hastalığı diyebiliriz. Bu da cilt, eklemler, böbrekler, kalp ve akciğerler gibi farklı organları etkileyebilir. Yüzde kelebek şeklinde döküntü çok görülen bir şey aslında. Eklem ağrısı, yorgunluk, ateş, böbrek sorunları da eşlik ediyor.
Hem en sık görülen romatizma hastalıklardan hem de aslında bir tık bunların belirtilerinden veya semptomlarından bahsettin. Ama her zamanki gibi sevgili dinleyiciler lütfen hani dinledikten sonra ya bende bu var, benim elimde ağrım var, işte ben her gün tutuklu uyanıyorum, şişliğim, şekil bozukluklarım var deyip kendi kendinize tanı koyup panik olmayalım. Bir hekim muayenesiyle bir hekimden tanı almak her zamanki gibi en güvenilir yöntemdir. Bundan sonra tabii ki biz fizyoterapistlere gelerek danışabilirsiniz diyorum. Bu tanılar varsa mutlaka gidin bir hekime görünün demek istiyorum. Hastalıkları saydın, bize hastalıklar hakkında bilgilendirdin. Peki bu hastalıklarla nasıl başa çıkılabilir?
Romatizmal hastalıklarla başa çıkmak genellikle çok yönlü bir yaklaşım gerektiriyor. İlaç tedavisi, işte yaşam tarzı değişiklikleri, psikolojik destek, fizik tedavi, hastalıkların yönetilmesi bu şekilde mümkün olabiliyor. Her hastanın tedavi süreci bireyseldir. Bu nedenle kişiye özel bir tedavi planı oluşturulması önemlidir. Her hastaya özgü bir tedavi yaklaşımı uygulanması gerekiyor, hastalığa değil de. Bu hastalıkların çoğu kronik olduğu için tedavi süreci genellikle semptomları yönetmeye, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve yaşam kalitesini de arttırmaya odaklanılır. Öncelikli olarak erken tanı ve tedavi gerekli. Yani erken tanı hastalıkların ilerlemeden tedavi edilmesini sağlar. Romatizmal hastalıklar içinde erken müdahale, hastalıkların işte seyrini kontrol altına almak için kritik öneme sahip aslında. Bunun yanı sıra zaten ilaç tedavisi, işte ağrı kesiciler, iltihap gidericiler, gerektiğinde işte kortikosteroidler uygulanıyor. Tedavi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Buna ek olarak beslenme düzeni, işte iltihabı azaltmaya yardımcı olur, sağlıklı yaşam tarzı da tedaviyi destekler, işte yeterli uyku, sigaradan uzak durmak ve alkol sınırlamak diyebiliriz, hastalığın seyrini olumlu etkiler. Stres yönetimi ve psikolojik destek olarak da meditasyon, derin nefes alma teknikleri, yoga, mindfulness gibi yöntemler ruhsal iyileşmeye yardımcı olabilir. Ayrıca romatizmal hastalıklarla başa çıkarken psikolojik destek almak, bir terapist veya destek grubu ile konuşmak da faydalı olabilir. Romatizmal hastalıklar hem fiziksel hem de duygusal açıdan zorlayıcı olabiliyor hastalar için. Stres bu yüzden hastalık semptomlarını arttırabileceğinden stres yönetimi çok önemli. Hani peki fiziksel bir hastalıkla başa çıkmak için psikolojik olarak nasıl güçlenebiliriz? İşte bu noktada BETI yani bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı devreye giriyor.
Aslında bölüyorum ama sen üzerinde durdun. Yani bireye özgü olmalıdır diye. Bu biraz bizim toplumumuzda öyle değil maalesef. Yani mesela işte senin osteoartritin var, benim de osteoartritim var. Ver ilacını ben kullanayım. İşte sen bu hareketi yapıyorsan bana da iyi gelir. Aa ben de yapayım gibi. Hareketleri, ilaçları, beslenme stillerini bir uzmana, o konunun uzmanına danışmadan yapmak gerçekten çok risklidir. Çünkü gerçekten her hastalık her kişide aynı şekilde ilerlemez. Farklı semptomlar gösterebilir, daha farklı şeyler oluşturabilir. Bu yüzden bu kısım bence çok önemli. Özellikle de bence ilaç konusunda bizim toplumumuzda ha tamam sen onu kullanıyorsan sana iyi geldiyse bana da iyi gelir diye hemen ver bir tane alayım bakalım gelecek mi diye deneme tahtasına biraz daha dönüşüyoruz. Bu konuda lütfen dikkatli olalım ve olabildiğince işte hekimimizin, eczacımızın, fizyoterapistimizin dediklerini kendimize özgü olan şeyleri uygulamaya çalışalım.
Aynen öyle.
Bir de BETI'den bahsettin. BETI nedir?
BETI aslında yalnızca fiziksel egzersizleri değil, aynı zamanda bilişsel süreçleri de güçlendiren bir terapi yöntemi. Bu yaklaşım hastaların hem bedensel hem de zihinsel açıdan iyileşmelerini sağlamak için önemli bir araç. Burada romatolojik hastalıklar eklem ve kas sistemini etkileyen, işte ağrıya yol açan ve hareket kabiliyetini kısıtlayan durumlar yaratabiliyor. Bunu en başta da demiştik zaten. BETI de bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı. İşte bu hastalıkların yönetilmesinde önemli bir rol oynayan bir tedavi yöntemi. BETI hem fiziksel egzersizleri hem de bilişsel terapiyi birleştirerek bireylerin sadece bedensel değil zihinsel sağlıklarını da iyileştiriyor. Hem psikolojik hem fiziksel diyebiliyoruz bu yüzden. Bu yöntemin temel amacı kişiyi hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlendirerek hastalıkla başa çıkmasına yardımcı olmaktır. BETI'nin içinde dikkat geliştirme, işte stresle başa çıkma, bilişsel farkındalık oluşturma gibi bilişsel teknikler bulunur. Bu yöntem hastaların ağrıyı daha iyi yöntemlerine, daha pozitif düşünmelerine ve genel anlamda yaşam kalitelerini iyileştirmelerine olanak tanır. BETI'nin bilişsel egzersizler kısmı hastaların zihinsel sağlıklarını iyileştirirken fiziksel egzersizlerde kas iskelet sistemi üzerinde olumlu etkiler yapar.
Yani anladığım kadarıyla BETI yöntemi fizyoterapistlerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak tedaviyi harmanladıkları bir yöntem öyle mi?
Evet aynen öyle. Yani en başında tekrar bunu söylüyorum ama romatolojik hastalıklar genellikle ağrı, şişlik, hareket kısıtlıklarına yol açtığı için bu BETI yöntemi de bu hastalıkların tedavisinde büyük öneme sahip.
O zaman hastalıklar üzerindeki faydaları da bu mu oluyor?
Aynen öyle. Yani bu yöntemin içindeki bilişsel egzersizler hastaların ağrı yönetmelerini, işte zihinlerini sakinleştirmelerini ve hastalıklarıyla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra fiziksel egzersizler romatolojik hastalıkların yarattığı eklem sertliklerini azaltıyor, kas gücünü arttırıyor, eklem hareket açıklığını geliştiriyor. BETI bireylerin kaslarını güçlendirerek eklemler üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ayrıca egzersiz yapmak romatolojik hastalıkların neden olduğu bu yorgunluk ve depresyon gibi semptomları da hafifletiyor. Bilişsel egzersiz terapide kullanılan ana egzersiz modeli gövde stabilizasyon eğitimi üzerine oluşturulur. Gövde stabilizasyonu da her harekette aslında esas. Belirli prensipleri vardır. İşte her hastaya egzersizde bu prensipler anlatılır ve hatırlatılır. Öğrenme bilgisi sık tekrarla da hafıza edilir. Gövde stabilizasyonunun sürdürülmesi gerekliliği hastanın aklıyla vücudunu sürekli olarak yönetmesini de gerektiriyor. Yani bu durumun varlığı hastada vücudunda yola çıkarak hayatında yönetebileceği algısıyla pekiştiriliyor. Bu gövde stabilizasyonunu sağlama becerisi hareketin düzgünlüğünü, işte hızı ve kontrol açısından her birey de kendine özgü. Bu özgünlük kişiyi hayatta biricik ve eşsiz kılıyor. Kişisel farklılıklar değer olarak görülür. Bu süreçte kıyaslamaya o yüzden yer yoktur. Her birey kendi potansiyeliyle değerlidir. Yani işte diğeriyle kendimizi kıyaslamaya ya da başka biriyle diğerini kıyaslamaya. O yüzden gerek yok diyebiliriz.
Aslında ezeli rakibimizin sadece kendimiz olduğunu unutmamak gerek bence. Evet. Burada da bunun minik bir hatırlatmasını yapalım. Küçük. Ne olursa olsun en büyük rakibiniz kendiniz olsun diyelim.
Evet. Tam yerinde bir cümle oldu. Egzersiz uygulamaları bireyin kendini sevme becerisine destekliyor bu yöntemde. Gövde stabilizasyonu ile birlikte uygulanan olumlayıcı cümleler sayesinde kişiler kendi başarılarını takdir etmeyi de öğreniyor bu anlamda. Bu süreç drama egzersizleriyle zenginleştirilerek de pekiştirilebiliyor bu yöntem içerisinde. İşte seans boyunca Betty'de şu an odaklanmak esas. Hani stabilizasyon çalışmaları sırasında zihnin bedensel odak nedeniyle başka düşüncelere yönelmesi zorlaşır. Böylece birey yalnızca o anı yaşar, ana odaklanır. İşte seans süresince geçmişin yüklerinden ve geleceğe dair o kaygılarından uzak durulur. Bunun yerine negatif duygular kabul edilir. Ancak birey pozitif yönlere odaklanmaya teşvik edilir. Bu amaçla da olumlayıcı cümleler aktif olarak kullanılır.
Çok kapsamlı bir şeymiş gerçekten, yani kapsamlı bir yöntemmiş.
Evet, hem fiziksel hem psikolojik süreci ele aldığı için, iki alana da odaklandığı için gerçekten kapsamlı bir yöntem. Böyle hastalıklarla, romatizmal hastalıklarla yaşayan insanların
aslında bence çoğu hastalıklarda böyle fiziksel ve psikolojik olarak ilerlenirse çok daha güzel ve kesin sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum.
Bence de. Zaten bu hastalıkların ortaya çıkış nedeni olabildiği için.
Evet. Yani psikoloji gerçekten hafife alınacak şeylerden değil. Yani bana kalırsa psikoloji, hareket, uyku ve beslenme. Bu dördü tamamsa.
Aynen öyle.
Ama hareket en önemlisi bir fizyoterapist olarak.
Hareket.
Birinci sırada hareket. O kadar hareket dedik. Betty'de fiziksel aktivite ve egzersizden bahsedelim o zaman son olarak.
Bu hastalıklarla başa çıkmak için egzersiz tedavi sürecinin zaten önemli bir parçası. Biraz önce de hem fiziksel hem psikolojik kısmına odaklandık. Egzersizin romatizmal hastalıklar üzerindeki faydaları çok yönlü bu yüzden. Hem fiziksel hem de psikolojik sağlık açısından büyük katkılar sağlar diyebiliriz.
O zaman biraz da Betty olarak değil de genel olarak romatizmal hastalıklarda egzersizin faydaları nelerdir? Ve bu egzersizlerde ya da bu hastalıklarda fizyoterapistin rolü nedir? Bunu konuşalım.
Fizyoterapist olarak bizlerin zaten asıl amacı öncelikle kişinin ağrısını azaltmak. Yani eklemlerin sağlıklı bir şekilde de çalışmaya devam etmesini sağlamak. Uygulanan egzersiz programlarıyla hem hareket kabiliyeti artırılıyor hem de kas gücünün korunması sağlanıyor. Aynı zamanda da duruşu düzeltmek, dengeyi iyileştirmek ve olası şekil bozukluklarının önüne geçmek de oldukça önemli. Tüm bunların sonucunda kişinin yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük işlerini daha bağımsız bir şekilde yapabilmesine destek olmak hedefleniyor, hedefliyoruz aynı zamanda. Bunlara ek olarak hastalar hastalıkla nasıl başa çıkabileceklerini, enerjilerini nasıl daha verimli kullanabilecekleri ve vücutlarını nasıl doğru şekilde kullanmaları gerektiği konularında da bilgilendiriliyor bu şekilde.
O zaman biz de bir ufak bahsedelim. Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Egzersiz nasıl yapılmalı? Evet. Ya da nasıl egzersiz yapmalıyız desek daha doğru olur sanırım.
Evet, güzel bir soru. O zaman şöyle bir cevap vereyim. Egzersizler doğru şekilde yapılmazsa bu semptomlar kötüleşebilir. Yani romatizmal hastalıklarda egzersiz yaparken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar var. Bu noktalardan ilk olarak egzersize başlamadan önce onay almak.
Evet, bunu konuşmuştuk. Fizyoterapistinize danışacaksınız. Onun verdiği, yani oradan gördüm yaptım, sıcak koydum iyi geldi, soğuk kullandım iyi geldi gibi değil. Bir fizyoterapistimizden onay alalım lütfen.
Evet öyle. Yani doktorunuz ve fizyoterapistinize danışmak bu anlamda çok önemli. Bu kişisel ihtiyaçlarınıza ve hastalığın evresine uygun egzersiz planı oluşturmaya yardımcı oluyor. Buna göre egzersiz türü ve yoğunluğu belirleniyor zaten. Hastaya göre, hastalığa göre değil aslında. Romatizmal hastalıklarda egzersiz yaparken en önemli şey eklemleri zorlamamaktır bir anlamda. Bu yüzden daha yumuşak, işte düşük etkili egzersiz türleri tercih edilmeli. Örnek vermem gerekirse mesela yürüyüş. Eklemleri yormadan kalp sağlığını destekleyen harika bir egzersiz. Başlangıçta yavaş bir tempoyla başlayıp zamanla hız artırılabilir. Ya da yüzme. Suyun sağladığı o kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere binen baskı azalır. Aynı zamanda su içinde de işte yapılan hareketler kasları da güzelce çalıştırır. Zaten kimin hoşuna gitmez ki hele o sıcak yaz aylarında. Oo.
Eyvah eyvah deme. Daha vakit çok var erkenden denize. Edirne'de buradan Keşan'a.
Edirne'de de hazır bastırıyor sıcaklar.
Bekle bizi erikle.
Ya da mesela bisiklet. İşte bisiklet tercih edilecekse de sabit bisiklet iyi bir seçenek olabilir. Diz ve kalça gibi büyük eklemleri yormadan hareket etmeyi sağlar. Esneme ve germe egzersizleri de oldukça faydalıdır. Özellikle esneme hareketleri, yoga ve pilates gibi aktiviteler vücuda esneklik kazandırır ve eklem hareketliliğini de korur. Kas güçlendirme egzersizleri yapacaksak da direnç bantları kullanılabilir ya da sadece vücut ağırlığımızla da çalışabiliriz. Örneğin hafif squat, lunge ya da plank gibi hareketler kasları güçlendirmeye yardımcı olur. Denge ve koordinasyon egzersizleri de unutulmamalı. Mesela denge tahtası üzerinde durmak ya da sadece tek ayak üzerinde dengede kalmaya çalışmak hem kasların stabilizasyonunu sağlar hem de düşme riskini azaltır. Zamanla egzersizleri çeşitlendirmek de egzersiz rutinini monotonluktan uzak tutar. Yani hep aynı egzersiz rutiniyle gitmek değil de çeşitlendirmek motivasyonu arttırır. Hem de vücudun farklı kas gruplarını çalıştırır. Bu egzersizleri yaparken dikkat etmemiz gereken mesela diğer bir konu da egzersize yavaş başlamak. Egzersiz seviyesine yavaşça başlamak çok önemli. Başlangıçta daha kısa süreli ve düşük yoğunluklu egzersizler yapılmalı. Zamanla süre ve yoğunluk arttırılmalıdır. Aksi takdirde eklem iltihaplanması veya ağrılar artabiliyor maalesef ki. O yüzden yavaş başlamak, kısa süreli, düşük yoğunluklu önemli. Örnek başlangıç planı olarak ne yapabiliriz? Mesela haftada 2-3 kez 10-15 dakikalık yürüyüşler veya yüzme. İşte haftada 2-3 kez esneme, germe egzersizleri, kas güçlendirme egzersizleri içinde düşük ağırlıklar ve hafif direnç bantları kullanılabilir.
Ama tabii ki yani bunları yine sizin fizyoterapistiniz size en doğru şekilde karar verip şey yapacaktır. Yani biz burada 10-15 dakikalık yürüyüş dedik ama siz bir fizyoterapiste gittiniz. Size belki daha haftada 1 başlattı ya da haftada 4 başlattı. Bu tamamen sizin fiziksel durumunuza, hastalığınızın ilerleyişine göre şekillenecek. Bu böyle bizim örnek olarak verdiğimiz, olabilir dediğimiz bir yöntem. Yani gidip bunda şey yapmayalım, hani kendimize reçete olarak almayalım diye küçük bir uyarıda bulunmak isterim.
Doktora ve fizyoterapiste danışmak çok önemli bir konuda. Zaten buna göre egzersiz türü ve yoğunluğu belirlenecek demiştik en başta da. Egzersize başlamadan önce de ısınma hareketlerini unutmuyoruz, azaltmıyoruz. Düzenli ısınma ve soğumalarla devam ediyoruz. Hem kasları ve eklemleri hazırlayarak sakatlanma riskini azaltıyoruz. Hem de egzersiz sonrası kasları rahatlatmak istiyoruz bu anlamda. Yaptığımız egzersizin sıkılığı ve süresine de dikkat etmeliyiz. Egzersiz sıklığı aşırıya kaçmadan düzenli olmalıdır. Mesela haftada 3-5 gün egzersiz yapmak genellikle faydalıdır diyebiliriz. Egzersiz süresi de 20-30 dakika arasında olmalı. Başlangıçta kısa süreli egzersizler yapmak, zamanla süreyi arttırmak en doğrusudur diyoruz.
Ben ısınma ve soğumayı şöyle bir özetlemek istiyorum. Çünkü bence halk arasında bu çok önemsiz olarak görünen bir şey ama hani mesela birden fazla yoğun bir şekilde nefes nefese kalırsınız ya. Eğer böyle yavaş yavaş nefes alarak bunu arttırırsanız çok tıkanmazsınız. Ya da birden durmazsanız nasıl ki daha ciğerleriniz rahatlar böyle yavaş yavaş durarsınız bu sefer rahatlarsınız. Bu ısınma ve soğumayı da aslında kasın nefese alışması gibi düşünebilirsiniz. Bunlar çok önemli yoksa gerçekten yaralanmaları fazlaca arttıran bir yöntem oluyor.
Senin de dediğin gibi aslında hani sakatlanma riskini azaltmak için düzenli ısınma, egzersiz sonrasında da kasları rahatlatmak için soğumaları yapmaya özen gösteriyoruz. Bu yaptığımız egzersiz esnasında da ağrıyı takip etmek ve vücut durumunu dinlemek de diğer önemli bir nokta. Egzersiz sırasında veya sonrasında eğer şiddetli ağrı oluşursa hemen durmak ve dinlenmek önemli. Egzersiz yaparken amaç ağrı yaratmak değil. Semptomları azaltmak. Eğer ağrı artarsa yoğunluğu düşürmeli veya egzersizi bir süreliğine durdurmalıyız. Aynı şekilde işte halsizlik, aşırı yorgunluk, aşırı ağrı, şişlik gibi belirtiler ortaya çıkarsa da egzersize ara vermek gerekebilir. Vücut dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda buna saygı gösterilmelidir.
Aslında bu da bizde bence yanlışlardan biri. Canımız ne kadar ağrırsa, bir şey hareketi yaparken ne kadar zorlanırsak ve onu devam edersek o kadar güçleniriz ve o kadar çabuk iyileşiriz gibi düşünülüyor. Burada tekrardan bunun önemini anlatmış olalım.
Evet, bu düşünce de ekstra semptomları artırabiliyor. O yüzden vücut ihtiyaç duyduğunda gerçekten saygı gösterilmeli.
Evet dinleyiciler, vücudumuzun da sevgiye ve saygıya ihtiyacı var. Öncelikle kendimiz diyerekten devam edelim.
En önemlisi yavaş ilerleyip sabırlı olmak iyileşme zaman alabilir diyoruz. Egzersiz ilerledikçe daha fazla hareket kabiliyeti kazanabilirsiniz. Ancak bu sürecin yavaş ilerlemesi çok doğaldır diyorum.
Hekime gittik. Tanımızı aldık. Fizyoterapistimize ulaştık. Egzersizimize başladık ama ağrılarımız arttı. Bu süreçte ne yapmalıyım?
Aslında en çok sorulan sorulardan biri, sadece romatizmal hastalıklara özgü değil, tüm hastalıklara özgü bir soru oluyor genelde bu. İlk etapta egzersizin tipini ve yoğunluğunu gözden geçirmek önemli. Şimdi vücudun alışması için öncelikle aşırıya kaçmamak gerekiyor zaten. Bunu biliyoruz. Eğer hasta aşırı olmasa bile ağrıların arttığını söylüyorsa egzersizin yoğunluğunu biraz daha düşürüp sonrasında kademeli olarak arttırabiliriz. Egzersiz süresini de kısaltıp yavaşça tekrar arttırabiliriz. Egzersiz esnasında bir ağrı olursa da zorlamadan ara verip, biraz önce de bahsetmiştik zaten bundan, ara verip bir süre hastayı dinlendirebiliriz. Ağrının geçmesinin ardından daha düşük tempolu bir egzersizle başlayabiliriz. Hastanın egzersiz yaptığı pozisyonu sürekli kontrol etmek de faydalı olacak noktalardan biri. Eklemlere zarar vermemek için çok önemlidir bu yüzden. Yanlış formda yapılan egzersizler eklem ağrılarına neden olabiliyor. Bu anlamda bunlara dikkat etmemiz gerekir.
Aslında yanlış formda yapılan egzersizler demişken, biraz da bu romatolojik hastalarda yapılan, daha doğrusu romatolojik hastalarda sık yapılan hatalardan da bahsedebilir miyiz?
Tabii.
Hani böyle
ki.
Instagram'da paylaşımlar yapılır ya, sık yapılan hatalar, yapılmaması gerekenler gibi.
Evet, o zaman hemen bahsedelim. Şimdi romatolojik hastalıklarda tedavi sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için bazı konularda dikkat edilmesi gerekiyor. En sık karşılaşılan hatalardan biri tedaviye ve egzersiz programına düzenli şekilde uymamak.
Bunu birkaç kere daha söylersek artık geçince anlaşılmıştır,
evet,
bence.
Evet, uymamak. Ama egzersizleri bir yapıp bir bırakmak ya da sürekli ertelemek tedavinin etkisini azaltabiliyor maalesef ki. Bunun yanı sıra aşırı stresli bir ruh hali de hastalığın seyrini olumsuz etkileyebiliyor. Yanlış beslenme de yaygın hatalardan biri. Yani özellikle iltihaplanmayı artıran besinlerin tüketilmesi işte semptomları şiddetlendirebiliyor. Ayrıca fazla kilolu olmak ne yazık ki eklemler üzerindeki baskıyı arttırıyor. Rahatsızlıkları da zorlayabiliyor bu konuda. Bir diğer önemli konu da ağrıyı gizlemek. Yani
ağrıyı yok saymak gibi.
Evet, yani bazen bireyler işte çevrelerinden olumsuz yorumlar almak istemiyor.
Daha güçlü görünmek için.
Evet, olumsuz yorumlar almamak için de işte güçlü görünmek adına yaşadıkları ağrıyı paylaşmıyorlar. Ancak bu durum tedavinin gecikmesine ve yanlış yaklaşımlarla başa çıkmaya neden olabiliyor maalesef ki. Bu yüzden bunları gizlemek hiç hoş sonuçlara yol açmıyor.
Ağrımız varsa dürüstçe bunu söyleyelim. Bu çok normal bir şey. Çünkü vücudumuz bir makine değil. Yani ağrı yaşayan bir varlık.
Aynen öyle. Yani bunun yanında da mesela giyilen kıyafet ve ayakkabı seçiminde göz ardı edilmemeli.
Evet.
Yani küçük gibi gözükebilir ama gerçekten dar ve sıkı, böyle rahatsız ayakkabılar ağrıyı arttırabiliyor. Bu yüzden de rahat ve destekleyici kıyafetler de tercih edilmeli aynı zamanda. Son olarak
evet,
bir de
şey söylemek istiyorum ben de dar demişken. Yani evet, topuklu ayakkabı giymek çok güzel bir şey.
Evet.
Kendimizi çok güzel hissettiriyor. Ama işte sonrasında da acısını çekmek çok hoş olmuyor. Tabii ki de özel günlerde, normal günlerde giymek hoş. Ama arada bir spor ayakkabıları da ayağımızın sağlığını da düşünerek devam etmek daha iyi olabilir sağlığımız açısından.
Evet, yani destekleyici ortopedik ayakkabılar diyoruz. Son olarak da aşırı dinlenmek de sanıldığı kadar faydalı değil. Yani elbette dinlenmek önemli. Ancak uzun süre hareketsiz kalmak eklem sertliği ve kas zayıflığına yol açabilir. Bu da hareket ile dinlenme arasında denge kurmak oldukça önemlidir diyebiliriz. Ne çok dinleniyoruz ne çok fazla eklemlerimizi zorlayıcı hareket ediyoruz. Aradaki dengeyi sağlıyoruz.
Ya bir de şey de var bence. İşte ben bugün pazara gittim. Bugün şuradan şuraya şu kadar yürüdüm. Egzersizimi yapmış sayılırım. Ben bugün şunu hallettim. Merdiven çıktım. Bu kadar yoğundum gibi şeyler. Bunlar egzersizinizi yaptığınız anlamına gelmiyor. Çünkü bizim verdiğimiz egzersizlerde farklı yerlerde farklı yöntemler kullanarak çeşitli etkin yöntemler var.
Evet.
Ama işte sizin ben 15 kat merdiven çıktım, bu kadar yürüdüm, bugün de yapmaya vereyim. Ya tabii ki arada bir kaçamaklar olur. Herkes de olacak bunlar. Bizlerde de oluyor. Ama hani sürekli olunca da bu da tedavinin kanıtlanabilirliğini azaltıyormuş gibi gösterse de öyle olmuyor.
Seyrini çok değiştiriyor
evet,
diyebiliriz ama o iş yapmak için yapılıyor. Yani ben egzersiz yapıyorum, ben sağlığıma dikkat ediyorum gibi değil. Hareket etmek için, egzersizimizi yapmak için bu yola çıkmalıyız. İşimi yapayım, o sırada zaten hareket edeceğim diye değil. Çünkü bu işler de yapılırken aynı zamanda stres de bir etken oluyor. Yani stres altındayken işinizi bitirmeye çalış. İşte ona yetişmem lazım, çocuğumu okuldan almam lazım, pazarlığımı yapmam lazım. Bunlar gün içinde yaşadığımız çok fazla sorun. O yüzden hareket edeceğim, yürüyüşüme çıkacağım. Yani egzersizimi yapacağım diye yola çıkılmak.
Yani niyetimiz de onu yapmak. Yani niyet ettim egzersizimi yapmaya diye yola çıkmamız gerekiyor.
Pozitif düşünceyle.
Evet. Bu bir de şey gibi de bence mesela hani bugün çay içtim, su içmesem olur.
Hayır.
O kadar çok var ki böyle düşünen kişi. Hani ben bugün çok çay içtim. Hani yeteri kadar sıvı girdi vücuduma ama oysa kendi içilen çayın iki katı kadar su içilmesi gerekiyormuş sanırım. Yani böyle şeylerle onun yerine onu koymayalım. Herkesin kendi yeri olsun. Herkes yapması gerekeni yapsın. Tabii ki ilaveten istediklerinizde yürüyüşünüzü, pazarınızı bunlar yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Peki hep olumsuzluklardan bahsettik. Bir de hani bizim önerilerimiz neler olabilir? Günlük hayatta nelere dikkat edilmeli diye bir de bunları konuşalım.
Gün içerisinde aslında dikkat etmediğimiz çok fazla hareket olabiliyor. Yani şekil bozukluğuna sebep olabilecek kuvvetlerden, kişiye zarar verici kuvvetlerden kaçınmak gerekiyor bu anlamda. Kısaca eklem koruma teknikleri uygulamalıyız. Yani bu ona göre eklem koruma teknikleri. Mesela romatoid artritli bir hasta parmakları uzun süre kuvvetli şekilde büküp tutmamalı. Buna günlük yaşamdan en iyi örnek kadınların uzun süre tığ ile el işi yapması diyebilirim. Onun yerine ne yapılabilir mesela? Tığın sapını bir sünger ile kalınlaştırıp elimizde küçük parmak tarafında masa üzerine destekleyerek kısa sürelerde yapılabilir. Diğer bir örnek mesela otobüs. Otobüste ayakta giderken sıkıca barlardan tutmak kişide şekil bozukluğu ve ağrı yapabilecek bir durum aslında. Buna en iyi çözüm ne? Oturmak ama bu mümkün değilse bir yere yaslanarak ayakta durabiliriz. Bu da mümkün değilse şu şekilde ön kolu tutunacağımız o barın etrafında dolanacak şekilde yerleştiriyoruz. Dirsekte hafif bükük pozisyonda durulması diğer bir çözüm. Yani elimizde kuvvet uygulamak yerine bir yere yaslanmak ya da ön kolumuzu o bara yaslamak diyebiliriz aslında diğer bir çözüm. Hasta mesela en basitinden bir tava taşıyacak bile olsa bir bezle avuç içini tavanın yanına altına diğer eliyle de tavanın sapından tutmalı. İşte masaya koyduktan sonra da sürükleyebilir. Tek eliyle kuvvet uygulamasına gerek yok. Hadi kaldırayım götüreyim uygulamaları. Kişiye zarar veriyor. Kadınların da en çok taşıdığımız çanta diyebiliriz. El çantası taşımak. Bunun içine dahil ya çanta sapını omzumuza takacağız ya da dirseği bükerek ön kolda taşıyacağız. Bu şekilde eklem koruma teknikleri kullanarak aynı zamanda da düzenlemeler yapabiliriz. Düzenlemeler demişken mesela ne gibi bir düzenleme? Mutfakta sık sık kullandığımız eşyaları tezgah üzerine bırakmak diyebiliriz. Gereksiz yere raflardan ağır şeyler indirip kaldırmamamızı sağlar en azından. Temizlik yaparken de mobilyayı kaldırılmamalı da itilmeli gibi. İşte el bezi gibi sürekli kullanılan bu tür şeyleri yıkadıktan sonra sıkılmamalı da asılmalı. İşte yine en basit ışık açarken bile işte tek parmağımıza yük ve kuvvet vermek yerine avuç içiyle açılmalı diyebiliriz. Bunlar küçük görünse de günlük hayatta çok fazla bu şekilde işler yapıyoruz. Bu tür düzenlemeler, basitleştirmeler kişiye fayda sağlar diye düşünüyorum.
Ya da şey diyebilir miyiz evdeki eşimizden yardım isteyebiliriz.
Çiller ısılacak.
Veya anne babamızdan yani ailemizden. Bunları yapabilir miyiz diye de yardım isteyebiliriz. Evet. Çünkü yalnız değiliz.
Bu sefer de bel koruma teknikleri.
Aynen öyle. Çok güzel bir programdı bence. Çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğin için.
Ben teşekkür ederim eğer ufak da olsa fayda sağlayabildiysem.
Evet sayın dinleyiciler unutmayın bugün söylediğimiz şeyleri. Her şey kişiye özel. Herkes dikkatli olacak. Evet. Düzenli yiyeceğiz, uyuyacağız. Hareketimizi edeceğiz. Egzersizimiz de önemli. Bunları yapacağız ve yaşantımıza devam edeceğiz.
Evet, sadece fiziksel değil, psikolojik kısmını da ele alacağız diyebiliriz.
Evet sevgili dinleyiciler, bugün romatizmal hastalıkların gölgesinde kalan hareket özgürlüğünün doğru egzersizlerle nasıl geri kazanabileceğini konuştuk. Egzersizin yalnızca kaslarınızı değil, yaşam kalitenizi de nasıl etkilediğini bir kere daha gördük. Sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da etkilendiğimizi ve psikolojik olarak da bir tedavi almamızın ne kadar faydalı olacağını konuştuk. Bilimsel bilgilerini ve samimi anlatımını bizlerle paylaşan öğrenci fizyoterapist Rümeysa Eser'e ve danışmanı doktor öğretim üyesi Günür Öztürk'e yürekten teşekkür ederiz. Fizyoterapiden Yaşama programında yeniden buluşuncaya dek sağlıkla kalın, hareketle kalın, yaşamın ritmini kaçırmayın.
Hoşça kalın, bizi takipte kalın. Teşekkürler.
Fizyoterapiden yaşama.